Ayrım 24.
Bulutlara uzanan dağların doruğunda kartallar uçuşuyor işleri tıkırında. Sevinçle bağırış çağırış koşturuyorlar. Ha ha hay, avlanacak av arıyorlar. Eğit Bilim Alayı. 1923 kışı. Dağarcığında çok önemli örgütsel bulgular getirdi bize. Bunlar daha birkaç yıl boyunca topluluğumuzun ve beraberliğimizin biçimini saptayan yöntemler geliştirmemize yol açacaktı. Bu bulguların en önemlisi müfrezeler ve komutanlardı. Gorki topluluğunda, Zerjinski topluluğunda ve Ukrayna'nın orasında burasında bulunan daha başka topluluklarda bugün bile müfreze ve komutanlar vardır. Zadorov'la Brun'un ilk müfrezeleriyle 1927 ve 1928 yılında Gorki ya da Zerjinski topluluğunda oluşturulan müfrezeler arasında büyük ayrım vardı elbet. Ama bu işin temelleri ta 1923 kışında atılmıştı. Ancak kurduğumuz dizgenin ilkeleri çok daha ileriki yıllarda müfrezelerimizin tabur tabur uygun adım yürüyerek ortalıkta boy göstermesi üzerine eğit bilim dünyasının allak bullak olmasıyla ve bazı eğit bilim uzmanlarının çala kalem yazılarıyla kendilerini doyuran eğitimcilerin alaylarına hedef olduğumuzda birden önem kazandı. O zamanlar yaptığımız işlerden söz ederken eğit bilim alayı deyişini kullanıyor, bu sözcüklerin bize söylenebilecek en ağır sövgü olduğuna inanıyorlardı. 1923 yılında ileride büyük fırtınalar koparacak, taşkın öfkeler uyandıracak önemli bir kurumun bizim ormanımızda yaratılmakta olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Her şey küçük bir şakayla başladı. Kendi kendimize yettiğimize, kaynakları ürettiğimize güvenen ve bu bilgilerine sırtını verip gereksinimlerimizi karşılamamayı seçen yetkililer, gene o yılki yakıt isteklerimize kulaklarını tıkadılar. Biz de eskiden olduğu gibi kırık ağaçlarla, ormandan topladığımız çalı çırpıyla yetiniyorduk. Yazın topladığımız odunlar daha Kasım ayında tükendi ve gene her yıl olduğu gibi eteklerimiz tutuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse kuru ve kırık dalları toplamaktan anamız ağlıyordu. Bu işten bıkmış usanmıştık. Ağaç kesmek iş değildi ama odun demeye bin tanık isteyen bir çeki eğri büğrü kof ağaç artığını bir araya getirmek için ormanda saatlerce dolaşmak, yolsuz yollarda zar zor yürümek, çalılıkları yara yara ilerlemek hiç kolay değildi. Bütün bunların sonunda da topluluğa beş para etmez, harlayıp sönüveren bir çalı çırpı yığını taşımış oluyorduk. Enerji ziyanından başka bir şey değildi bu. Üstelik giysilere de zararlıydı bu iş. Zaten yeterince eski olan giysiler çabucak yırtılıyordu. Ormanda odun aramak demek, bir yığın donmuş ayak parmağını iyileştirmek ve ahırda her gün kavga etmek demekti. Atları bu işe koşmaya yanaşmıyordu Anton. "Kendiniz taşıyın odununuzu," diyordu. "Atlara bu işi yaptırmayacağım. O getirdiklerinize yakıt demek için bin tanık gerek zaten. Siz bunu odun mu diyorsunuz yani?" "Ama Bratchenko, ısınamayacak mıyız peki?" diyordu Kalina Ivanoviç. Anton'un bu soruya yanıt veremeyeceğini, çaresiz atları salacağını umuyordu. Anton'da yanıt hazırdı oysa. "Bana sorarsanız hayır. Kimse gelip ahırda soba yakmıyor. İncilerimiz mi dökülüyor bizim?" Bu durum karşısında aramızda bir toplantı yaptık. Şere'yi gübre taşıma işine bir süre ara vermeye razı ettik. Ayrıca en güçlü, kuvvetli ve güvenli çocuklarımızın ormanda çalıştırılmasına karar verdik. 20 kişilik bir küme oluşturduk. Bu küme topluluktaki tüm etkinliklere katılan en çalışkan ve işbirliği çocukları içeriyordu. Burun, Belukin, Verşne, Volokov, Osatçi, Çobot ve daha başkaları. Sabahleyin ceplerini ekmekle dolduruyor, bütün gün ormanda çalışıyorlardı. Akşam oldu mu ormandaki taş döşeli yolumuz küme küme çalı çırpıyla odunla süslenmiş olurdu. Anton da iki atlı kızağımıza kurulur, asık suratlı da olsa odun yığınlarını topluluğa taşırdı. Çocuklar açlıktan dilleri dışarıda ama neşe içine dönerdi. Dönüş yolculuğunda garip bir oyun uydurmuşlardı. Haydutluk geçmişlerinin izini taşıyordu bu oyun. Anton bir iki kişinin yardımıyla çalı çırpıyı kızağa yüklerken ötekiler ağaçlar arasında koşuşup duruyor, birbirlerini kovalıyor, sonunda sözü ona kaçakları ele geçiriyorlardı. Yakayı ele verenler gerçek birer savaş tutsağı gibi balta ve testerelerle silahlanmış olan topluluk üyelerinin eşliğinde numaradan itile kakıla getiriliyordu. Bu orman tutsakları çocukların kahkahaları arasında yine itilerek odama sokuluyor, arkadan Osatçı ya da bir zamanlar Makmon çetesinde çalışmış, hatta onun hizmetinde bir parmağını yitirmiş olan Korito bağırarak bana şunları söylüyordu. "Kafası uçurulsun ya da kurşuna dizilsin. Ormanda silahlarıyla yakaladık. Belki daha başkaları da vardır. Konuşturun." Sorguya başlanırdı. Volokov kaşlarını çatar, Belukin'e asılırdı. "Konuş, kaç makinalı tüfek?" Gülmekten zar zor konuşan Belukin şöyle yanıt verirdi. "Makinalı nedir? Yenen bir şey mi?" "Makinalı nedir ha? Seninki de haydut oğlu haydut. Ha, yenmez demek. Bu durumda makineler benim işime yaramaz. Birden dönülür, kusursuz bir köylü olan Fedoranka'ya saldırılırdı bu kez. Konuş, Makno'ya hizmet ettin mi, etmedin mi? Fedorenko nasıl yapsın da oyunu bozmayacak bir yanıt versin bilmez, beceriksizlik ederdi. Evet, ettim. Peki ne yaptın? Fedorenko ne yanıt vereceğini düşünürken arkasından biri onun sesine öykünerek uykulu, ahmak bir tavırla şöyle derdi. İnek otlattım. Fedorenko kendisi alay edenin kim olduğunu anlamak için bakınır ama son derece masum yüzlerden başka bir şey göremezdi. Kahkahayı koyverirdi çocuklar bunun üzerine. Ne yapacağını bilemeyen Fedorenko cezasına razı havalarında başını öne eğerdi bu kez. Ve tam o anda yeni bir soruyla çullanırdı çocuklar üzerine. İnekler arabaya koşulur mu? Söyle. İşler büsbütün karışır. Fedorenko oyunu moyunu unutup kaba köylü diliyle ha diye sorardı. Korito büyük adam pozlarında aşağılayıcı öfkeli bir tavır takınır. Fedorenko'ya bakar bakar sonra bana dönerek dişlerinin arasından fısıldardı. Bunu asacağız. Korkunç zararlı bir haydut. Şu gözlere bak hele. Ben de aynı gerilimle fısıltıyla yanıtlardım onu. Haklısın. Bağışlanmayacak bir durum. Yemekhaneye götürün, iki tabak birden verin. Korito ağlamaklı bir sesle korkunç bir ceza bu diye yanıtlardı bu sözlerimi. Belukin araya girer. Ona bakarsanız benden hala haydut yoktur derdi. Marusyan ineklerine çobanlık etmiş adamın bugüne bugün. Bu sözler üzerine Fedorenko gülümser, şaşkınlıktan açık kalmış olan ağzını kapatırdı. Daha sonra çocuklar o günkü çalışmalarından söz etmeye başlarlardı. Müfrezemiz bugün en azından 12 kızak dolusu odun getirmiştir diye bilgi verirdi burun. Noel'den önce 10 çeki odunumuz olacak demiştim, sözümüzü tutacağız. Devrim dalgalarının henüz düzenli ordular, alay ve tümenler oluşturmadığı dönemlerde kullanılmaya başlanan bir deyişti müfreze. Bizim oralarda yani Ukrayna'da hayli uzun süren gerilla savaşını müfrezeler yürütüyordu. Bir müfreze birkaç bin ya da yüzden az kişiden oluşabilirdi. Ama her iki durumda da düzenli ordular gibi savaşıyor, ormanların derinliklerinde barınıyorlardı. İç savaş yıllarında bizim çalışma topluluğundaki gençleri en çok ilgilendiren bu gerilla ve partizan çalışmalarıydı. Düşsever yönleri ağır basan çocuklar bu duygularını gerillacılık oyunlarıyla doyuruyor ya da en azından salt düşseverlikleri nedeniyle gerilla savaşına ilgi duyuyorlardı. Yazgılarının oyunu sonucu karşı tarafın eline düşenler de içlerinde bulundukları durumu aynı düşsever yaklaşımlarla değerlendiriyorlardı. Savaşımın ya da sınıf çatışmalarının gerçek anlamını çoğu bilmiyor, kavramıyordu. Sovyet yetkililerinin bunlardan pek bir şey beklemeyip topluluğa göndermelerinin nedeni de buydu aslında. Bizim ormandaki müfreze, balta ve testereden başka hiçbir silah kuşanmamış da olsa, bu sözüne ettiği müfrezelerden birinin herkesin düş dünyasında yaşayan imgesini canlandırıyordu. O müfrezeye değgin anılar yoktu anlatılacak. Kimse onunla ilgili somut bir olay aktarıyor değildi. Ama sayısız masal ve söylence dolaşıyordu ortalıkta. Topluluk üyelerimizin doğal güdülerin ürünü olan bu yarı bilinçli oyunu engellemeye hiç niyetim yoktu. Müfrezelerimizi ve askerlik oyunlarımızı çala kalemeleştiren eğit bilimci yazarlar sorunun özünü anlama yeteneğinden yoksundular. İşin aslını bilmiyorlardı. Asla müfrezeler kendilerini tanımış, onlarla karşılaşmış kimselerin belleğinde hoş anılar bırakmış değildi. Çünkü bunlar kimsenin gözyaşına bakmadan babaların evine girer gibi onun bunun evine dalmış, bilimlerini bir yana atmış, düşünmekten kırışmış alınlara, çatılmış kaşlara aldırmadan silahlarıyla sağa sola ateş etmişlerdi. Ama elimizde değildi. Bizi eleştirenlere bana mısın demeden müfrezeyi oluşturmuştu topluluk. Burun, odun müfrezesinde başrolü oynuyordu ve bu onuru onun elinden almayı aklından geçiren yoktu. Oynadıkları oyunun kurallarına uyarak ona reis demeye başladılar. Kimseye reis demeye hakkımız yok dedim. Yalnızca çetelerin reisi olur. Neden? Yalnız çetelerin mi diye karşı çıktı bana çocuklar. Gerillaların da reisleri var. Kızıl partizanların da sayısız reisi vardı. Kızıl Ordu'da reis sözcüğü kullanılmaz ama. Evet, Kızıl Ordu'dakilere komutan diyorlar. Ama biz Kızıl Ordu değiliz ki. Değilsek ne olmuş yani? Komutan reisten bin kat iyi. Ağaç kesimi tamamlanmıştı. Ocak ayının birine varmadan 10 çeki odun sağlamış bulunuyorduk. Ama burunun müfrezesini dağıtmadık. Olduğu gibi yeni topluluktaki serlerin yapımı işiyle görevlendirdik. Bu müfreze her sabah toplu halde işe gider, yemeğini orada yer, akşam olunca topluluğa dönerdi. Bir gün Zadarov şöyle dedi bana. Amma da garip bir düzenimiz var yani. Burunun müfrezesi var, ötekilerin başı kel mi? Bu konuda uzun uzun düşünüp taşınmaya gerek yoktu. O dönemde toplulukta iş dağıtımı günlük yapılıyordu. O günkü iş listesine Zadorov'un ikinci müfrezeyi oluşturması için de ekledik. Bu ikinci müfreze işçiliklerde çalışıyordu. Belukin ve Verşnev gibi usta işçiler burunun müfrezesinden çıktı, Zadorov'unkine katıldı. Bu dizgenin gelişmesi, birbiri ardında müfrezelerin oluşturulması çok sürmedi. Yeni toplulukta bir üçüncü ve dördüncü müfreze oluşturuldu. Bunların da birer komutanı vardı elbet. Kızlar da Nastya Noçevnaya'nın başkanlığında bir beşinci müfreze oluşturdular. Bahar geldiğinde müfrezeler dizgesi son biçimini almıştı. Müfrezeler şimdi küçülmüş, çocuklar çalıştıkları işliklere göre kümelenmeye başlamışlardı. Marangozlara bir numara, demircilere 6, seyislere 2, domuzların bakımından sorumlu olanlara da 10 numara verdik. Başlangıçta belli kurallarımız, bir anayasamız yoktu. Komutanları ben atıyordum. Ama bahara kalmadan komutan toplantıları düzenlemeye başladım. Çocukların çok daha hoş bir adla komutanlar kurulu diye andığı toplantıları giderek sıklaştırdım. Kısa bir süre sonra komutanlar kurulunu toplamadan hiçbir önemli karar almamayı alışkanlık haline getirdim. Komutanların atanması işte giderek kurula bırakıldı. Kurul üyelerinin yeni komutanlar ataması yoluyla karar verme organımızdakilerin sayısı giderek arttı. Komutanların herkesin oyuyla genel seçimle atanması çok daha ileriki yıllarda uyguladığımız bir yöntem oldu. Böylesi bir özgür seçimin çok da gerekli olduğunu düşünmüyordum o zamanlar. Şimdi de aynı kanındayım. Komutanlar kurulu yeni bir komutan seçip atamadan önce uzun uzun tartışıyor, ince eleyip sık dokuyordu. Bu yeni komutanların işin ciddiliğini ve sorumluluğunu kavramış, işi yürütmekte olan kişiler tarafından atanması sayesinde çok yerinde seçimler yapılıyordu. Komutanlarımızın hepsi de birbirinden nitelikliydi. Bu seçim dizgesinin bir iyi yönü de hiçbir zaman işten çekilmeyen, etkinliklerini bir birim halinde kesintisiz sürdüren bir kurulun varlığını sağlamaktı. Sonuna dek bağlı kaldığımız çok önemli bir kural daha vardı. Komutanlara hiçbir biçimde ayrıcalık tanınmaz, onlara fazladan hiçbir şey verilmez, yapacakları iş müfrezeyi oluşturanlarınkinden daha az ya da daha hafif olamazdı. 1923 baharında müfrezeler dizgemizde büyük bir gelişme oldu. Söz konusu gelişme, topluluğun varlığını sürdürdüğü 13 yıl boyunca topluluğumuzun en önemli bulgusu olma niteliğini korudu. Müfrezelerimizin gerçek, sarsılmaz ve tek bir birim halinde kaynaşmasını sağlayan, gerek çalışma gerek örgütlenme konusunda çocukların uzmanlaşmasına yol açan, topluluğumuza bir demokrasi ve düzen anlayışı getiren, yoldaşlar arasında saygı duyguları geliştiren tek şey bu yeni bulgudur. Bu bulgu karışık ya da özel müfrezeler oluşturmaktı. Alay eğit bilimi diye adlandırdıkları dizgemize şiddetle karşı koyanlar, komutanlarımızdan birini bir kez olsun çalışırken görmüş değillerdi. Ama bu o denli önemli değildi. Asıl önemli olan bu kimselerin karışık birlik diye bir şey duymamış olmalarıydı. Dolayısıyla dizgemizin ana ilkesinin ne olduğu konusunda en küçük bir fikirleri yoktu. Temel işimizin tarımla uğraşmak olması, özel birliklerin doğmasına yol açmıştı. 70 desetin toprağımız vardı. Yazın şere tüm çocukların tarlalarda çalışmasını istemişti. Topluluğun her üyesi şu ya da bu işlikte çalışıyordu zaten ve hiç kimse işliklerle olan ilişkisini koparmak istemiyordu. Çünkü herkes çiftçiliğe yalnızca temel gereksinmelerimizi karşılama aracı gözüyle bakıyordu. İşliklerse bir sanat edinme, uğraş sahibi olma yeriydi. Kışın tarlalarda yapılacak iş kalmadığı dönemde tüm işlikler doluydu. Ama Ocak ayında şere topluluk üyelerinin serlerde çalışmasını, arabayla gübre taşımasını istedi. Bu alandaki emeğe duyulan gereksinme her geçen gün biraz daha artıyor, şerenin istekleri her geçen gün biraz daha ısrarlı hale geliyordu. Tarlada çalışmak demek, durmadan iş yeri ve iş değiştirmek demekti. Bunun sonucu olarak da topluluğun çeşitli bölümleri, çeşitli değişik işleri yüklenmek durumunda kalıyordu. Komutanlarımıza çalışma sırasında kesin yetki vermek, onları tümüyle her şeyden sorumlu tutmak çok önemliydi bizce. Topluluğun üyelerinden birinin genel düzenden, araç gereçten ve yapılan işin düzen ve niteliğini denetlemekten sorumlu kılınmasını ilk öneren ve bu isteğinde ısrar eden şereydi. Aklı başında olan hiç kimse bu istekleri yersiz bulamazdı kanımca. O günlerde de büyük eğit bilimcilerden başka kimseden bir eleştiri gelmedi sanıyorum. Çok doğal ve yerinde olan bu örgütsel gerekliliklerin karşılanması için özel müfrezeler oluşturma fikri geldi aklımıza. Özel müfreze geçici olarak kurulmaktaydı. Yapacağı iş en çok bir hafta sürer ve belirli kısıtlı görevleri kapsardı. belli bir patates tarlasındaki zararlı otların temizlenmesi, belli bir yerin sürülmesi, tohum ayırma, gübre taşıma, belli bir tarlada tohum ekme ve benzeri. Her iş için ayrı sayıda işçi gerekiyordu. Bazı özel müfrezeler için yalnızca 2 kişi, bazılarına 5, 8 ya da hatta 20 kişi seçiliyordu. Özel müfrezelerin işi zaman dilimleri açısından da çeşitlilik gösteriyordu. Kışın okul açıkken çocuklar sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2 posta çalışıyorlardı. Okulumuz kapalıyken 6 saatlik iş günü uygulamasına geçtik. Herkes aynı zamanda çalışıyordu. Ancak hayvanlardan ve araç gereçten tümüyle yararlanabilmek için bunu da 2 postaya çevirmek durumunda kaldık. Bazı çocuklar sabahın 6'sından öğleye dek, geri kalanlar da öğleden akşamın 6'sına dek çalışıyorlardı. Bazen iş öyle fazla oluyordu ki çalışma saatlerini artırmak gerekiyordu. İşin niteliği ve süresindeki bu çeşitlilik özel müfrezelerinde çok çeşitli olmasına yol açıyordu. Özel müfreze ağımız tren tarifesine benzemeye başladı. 3-1 numaralı özel müfrezenin sabah 8'den 4'e dek çalıştığını, yemek paydosu yaptığını ve de sebzelikte çalıştığını, 3M özelin meyvalıkta, 3O özelin onarım işlerinde, 3S özelin serde çalıştığını, 1 numaralı özelin sabah 6'dan öğlen 12'ye, 2. özelin öğleden akşam 6'ya dek çalıştığını toplulukta bilmeyen tek kişi yoktu. Özel müfrezelerin sayısı kısa zamanda 13'e çıktı. Özel müfreze belli bir iş için kurulmuş bulunuyordu. Verilen görev tamamlanıp da çocuklar topluluğa döner dönmez dağılıyordu. Topluluğun her üyesi belli bir sürekli müfrezeye bağlıydı. Hepsinin belli bir sürekli komutanı, işlikler dizgesinde, yatakhanede ve yemekhanede belli bir yeri vardı. Sürekli müfreze, topluluk üyelerinin temel birimiydi ve başları komutanlar kurulunun üyesi olmak zorundaydı. Ama bahardan sonra özel müfrezelerin işlevi arttı. Yaza yaklaştıkça çocuklar sık sık bir haftalığında belli bir işi yapmak üzere özel müfrezelere atanır oldu. Özel müfrezenin yalnızca 2 üyeden oluştuğu durumlarda bile bir kişi komutanlık görevi görüyordu. İşin nasıl yapılacağına karar veren, yapılmasından sorumlu olan oydu. Ama iş saatleri sonunda özel müfreze dağılıyordu. Özel müfrezeler bir haftalık süreler için oluşturuluyordu. Bunun sonucu olarak topluluğun her üyesi bir sonraki hafta yeni bir komutan denetiminde yeni bir göreve atanıyordu. Özel müfrezelerin komutanı da komutanlar kurulunca atanıyor. Bu kişi bir hafta süren komutanlığından sonra kural olarak yeni bir özel müfrezenin başına getirilmiyordu. Yani geçen hafta komutanlık yapmış biri bu kez başka bir denetiminde işçi olarak çalışıyordu. Komutanlar kurulu topluluğun işe uygun olmadığı apaçık ve kesin olarak belli olan kimseler dışındaki tüm üyelerini sırayla özel müfrezelere komutan olarak atamaya çabalardı. Bu son derece hakça bir tutumdu. Çünkü özel müfreze komutanlığı büyük sorumluluk gerektiren çok yorucu bir işti. Bu dizge sayesinde topluluk üyelerinin çoğu verilen görevleri yüklenmekten, çalışmalara katılmaktan başka örgütsel işlevlerde de büyük destek oldular. Bu son derece önemliydi ve eğitim için gerekli olan da buydu. Ve gene bu dizge sayesinde topluluğumuz 1926 yılında önüne gelen her işi başarmak, tuttuğunu altın etmekle ün yapmış bulunuyordu. Birbirinden çok ayrı, değişik işleri aynı kolaylık, aynı ustalık ve beceriklilikle sonuçlandırıyor çocuklarımız. Ve bu çalışmalar sırasında işi örgütleme, tasarlama konularında birbiriyle yarışacak kadar çok uzman, çok sayıda yönetici, gözü kapalı güvenilecek, becerikli, ciddi delikanlılarımız olduğu görüldü. Bir, sürekli müfrezenin komutanlığı görevini yürütmek, kimsenin bu işle böbürlenmesine meydan vermeyecek denli güçtü. Sürekli komutanlar, özel müfrezelerin başına hemen hemen hiç geçmezler, kendilerini bu göreve aday göstermezlerdi. Çünkü işleri başlarından aşkın olurdu. Bu sürekli müfrezenin komutanı özel müfrezede sıradan bir işçi olarak çalışır ve onun komutanının buyruklarına uyardı. Bu özel müfrezenin komutanı ise genellikle kendi asıl müfrezesinin üyelerinden biri olurdu. Bu durum toplulukta herkesi birbirine bağlayan çok sıkı bir dayanışma zinciri oluşturdu. Topluluk üyelerinden hiçbir bireyin sivrilmesine, gereksiz ve haksız önem kazanmasına ya da başkaları üzerinde baskı uygulamasına olanak tanımayan çok sağlam bir zincirdi bu. Yapılan işin ve örgütsel işlevlerin sürekli olarak değişmesini, herkesin hem denetleyen hem denetlenen olmasını sağlayan, gerek toplu, gerek bireysel etkinliklerde herkese yönetme olanağı tanıyan bu özel müfrezeler dizgesi topluluğa hayat verdi. Çocukların hepsi, herkes birden canlandı, ilgiler birden dirildi. Yeni topluluktakiler. Trepken onarımı 2 yıl aşkın zamandır sürmekteydi. 1923 baharında bir hayli yola alındığını ve yeni topluluğun yaşamımızda bayağı önemli rol oynadığını görünce neredeyse şaşırdık. Bu iş hiç bitmeyecek gibi gelmişti bize. Şelenin etkinliklerinin merkezi orasıydı çünkü inekler, atlar ve domuzlar hep oradaydı. Av mevsiminin yaklaşması, eskiden olduğu gibi yaşantının yavaşlaması, uyuşukluğun başlaması değil, hızlanıp hareketlenmesi demekti. Bu hızlı yaşantının çarklarını daha bir süre eski topluluğun özel müfrezelere döndürecekti. Özel müfrezelerin durup dinlenmeden çalıştığı, karıncalar gibi oradan oraya koştuğu, gerek daracık keçi yollarında gerek iki topluluk arasındaki yollarda birilerinin harıl harıl gidip geldiği, bazı müfrezelerin çalışmak üzere yeni topluluğa gittiği, bazılarının ise öğle ya da akşam yemeğine yetişmek üzere eskisine döndüğü görülüyordu. Özel müfrezeler tek sıra halinde yürür, bayağı uzun yolları kısa zamanda alırlardı. Çocuk olmalarının getirdiği beceriklilik ve haylazlık nedeniyle mülkiyet haklarını tanımamak ve sınırları ortadan kaldırmakta hiç gecikmediler. Başlangıçta çiftçiler çocuklardan daha akıllı çıkmaya çalıştı. Ama böyle bir şeyin olanaksızlığını kabul etmeleri uzun sürmedi. Çocuklar bana mısın demeden ve de son derece büyük bir soğukkanlılıkla çiftçilerin topraklarında kestirme yollar oluşturmaya, böylece çeşitli çiftlikleri de birbirine bağlamaya devam ediyorlardı. Belli bir amaca varmak için yürüyorlardı çünkü. İşlerine gelen bir kestirme yolun bir çiftlik evinin önünden geçmesi halinde bu işi geometriden başka bir aracın yardımıyla gerçekleştirmek, ayrıca köpek, çit, parmaklık ve kapı gibi engelleri de aşmak zorunlu oluyordu. Bu engeller arasında aşılması en kolay olan köpeklerdi. Ekmeğimiz boldu çünkü. Bu olmasa da çiftlik köpekleri topluluk üyelerine karşı son derece yufka yürekli davranırlardı. Yaşam dolu görünümlerden, sağlıklı kahkahalardan yoksun olan donuk köpek yaşamları birden son derece heyecan verici olaylarla renklenmiş bulunuyordu. Çeşit çeşit insanlar, değişik, ilginç konuşmalar, yakında bir saman yığınının ortasında yapılan bir güreş ve son olarak bağışlanan bir onur. Hızla yürüyen müfrezelerin yanı sıra koşma izni, küçük bir çocuğun elinden bir dal kapmak ve belki de boynuna takılan göz alıcı renkleri bir kordelayla ödüllendirmek. Çiftçilerin polis güçlerini oluşturan zincirli köpekler bile sahiplerine ihanet etti. Bunun en büyük nedeni köpeklerin çocukların bacağında koparılacak pantolon görmeyişiydi belki. Alışa geldikleri saldırı hedefini göremeyince büsbütün şaşırmışlardı. Çocuklar bahar başından beri pantolon giymiyordu. Şortla çalışmak daha sağlıklıydı. Hem güzel duruyor hem ucuza sağlanıyordu. Çiftçiler toplumunda Brovka, Serko ve Kavitzok adlı sadık köpeklerin ihanetiyle başlayan parçalanma, toplulukla Kolomak arasındaki yolda bulunan tüm engellilerin etkisiz hale sokulmasıyla giderek büyüdü. Önce yaşları 10 ile 16 arasında oynayan Andri, Mikita, Netçipor ve Mikola adındaki çocuklar bizim tarafa geçti. Onları çeken şey topluluktaki yaşam ve çalışmanın romantik yönüydü. Borazanlarımızı çoktandır dinlemekte, büyük ve neşeli topluluğumuzdaki birlik ruhuna karşı anlatılmaz bir yakınlık ve onun bir parçası olmak için dayanılmaz bir istek duymaktaydılar. Şimdi de burada yaşayanların nitelikli, üstün insanlar olduklarını belirten işaretler karşısında ağızları açık kalmış, özel müfreze, komutan ve hele hele rapor verme yetkinliklerine hayran olmuşlardı. Büyükler yeni tarım yöntemlerimize karşı büyük ilgi gösterdiler. Uyguladığımız Kerson adaslama dizgesi konusunda aydınlatılınca, yalnız çocuklarımızı değil, tarlalarımızı, tohum ekme makinemizi daha ilginç bulmaya başladılar. Artık her özel müfrezeye köylülerden bir delikanlı katılıyordu. Kendi samanlığından, evden gizli bir çapa ya da bel küreği alan bizim çocukların yanına koşuyordu. Bu delikanlılar akşamları topluluğa doluyorlardı. Öyle ki hiç farkında olmadan bunların Gorki'nin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gördük.